Ayrım 53, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 489. Masada iç içe geçmiş iki gümüş kova duruyordu. Öyle bir şekilde imal edilmişlerdi ki, iç ve dış duvarlar arasında bir parmak boşluk kalıyordu. Açık turuncu renkli bir şişe şarap ortadaki kovanın içinde suya batırılmış bir halde duruyordu. Loki üzerleri deriyle kapatılmış iki sürahinin ağzını açtı, içlerindeki renksiz sıvıyı kovanın ara haznesine döktü. Boş sürahileri bir hokkabaz misali birkaç kez ellerinde dolaştırdı, sonra da reverans yaptı. Kovanın dış yüzeyinde bir kırağı tabakası belirdi ve gitgide kalınlaşarak sert beyaz bir buz duvarı haline geldi. Dış kanaldan soluk buharlar yükseldi ve kesik kesik bir çıtırtı sesi duyulur oldu. Loki içinden 15'e kadar saydı, ardından deri bir eldiven çıkardı ve kovayı dikkatle Sabeta'ya doğru eğdi. Kırağı tabakasıyla kaplı şarap şişesi artık sulu buzun içinde yüzmekteydi. İşte şarabı soğuttum. Ben elementlerin gerçek efendisiyim. Şu an şehrin dört bir yanındaki bağlı büyücüler istifalarını veriyorlar. Sabeta bir parmağını diğer elinin avucuna vurarak onu sessizce alkışladı. Loki sırıttı, şişeyi yarı katı çevresinden çıkardı, tıpasını açtı ve iki kadehi şarapla doldurdu. Akşamın ilk kadehini kaldırıyorum. Loki bardağını nazikçe genç kadınınkine dokundurdu. Suçun, şaşırtmacanın ve tüm sinsi sanatların şerefine ve onların en büyüleyici uygulayıcısına. Kendi şerefime içmemi isteyerek beni mahcup ediyorsun. Seninki kadar gürbüz bir kendine güvenin böyle bir yükü kolayca taşıyabileceğinden eminim. İçtiler. Tatlı portakal ve zencefil şarabı bir kuzey sonbaharı kadar soğuktu. Loki kadehleri tekrar doldurdu. Sıra bende dedi Sabeta. Tuhaf küçük oğlanların ve sabırsız küçük kızların şerefine. Gerçek hataları küçük ve nadir olsun. ''Yanılıyor muyum yoksa moralin üç gece öncekinden daha mı iyi?'' diye sordu Loki ikinci içkisini de bitirdikten sonra. ''O gün amma da bozuk çalıyordum değil mi? Bari bir sonuca varabildin mi? Sadece tek bir gece kara kara düşünerek gerçek bir cevap bulamayacağım sonucuna vardım. Ayrıca seni tamamıyla hak edilmiş bir tuzağa düşürmek beni daima neşelendirmiştir.'' Böyle münasebetsizce nispet yapmaya devam ederseniz o yılanları tekrar görebilirsiniz madam. Şimdi sanırım sana bir akşam yemeği sözü vermiştim. Balkonun bir tarafında uzun bir meşe masa ile yanan bir maltız mevcuttu. Loki maltıza biraz daha hoş kokulu bir tahta parçası atıp şöyle bir karıştırdı. Şarap büyük ölçüde boş midesine iyice yerleşirken, hoş bir çakır keyifliğe kapılan Loki daha evvelden hazırladığı malzeme ve alet yığınlarını gözden geçirdi. O sırada omzunda bir dokunuş hissetti. ''Bu iş böyle yapılmaz.'' dedi Sabeta. Genç kadın siyah kadife ceketini çıkararak, beyaz ipekten iç tüniğini ve saçlarından azıcık daha koyu renkli, gevşekçe bağlanmış fularını gözler önüne serdi. ''Daha pişirmeye başlamadım bile.'' Geldiğimiz yerde birbirimiz için yemek pişirmezdik, unuttun mu? Birlikte yemek pişirirdik. Ama bakalım ne tür bir karışıklık çıkarmışsın. Genç kadın kalçasını kullanarak onu nazikçe yana itti. Birlikte Loki'nin planladığı yemek için gereken malzemeleri bir düzene soktular. Rezene yaprağı, soğan, dilimlenmiş kan portakalı, açık beyaz zeytin, badem ile fındık içi, Loki'nin tüylerini yolup temizlediği bir piliç ve attan daha küçük herhangi bir şeyi sotelemeye yetecek kadar bol miktarda muhtelif yağ. ''Ne garip'' dedi Sabeta. ''En sevdiğim şeylerden bazılarını toplamışsın sanki.'' Hayatım akıl almaz tesadüflerle doludur. Sanırım en azından bir konuda azmini takdir etmeliyim Loki Lamora. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen kızıl saçlı bir kızı ağına düşürmek için hala 40 takla atıyorsun. Öyle mi? Loki'nin hem sırıtışı hem de şarap kaynaklı neşesinin bir kısmı kayboldu. Elini uzatıp Sabeta'nın parlak bakır rengi saçlarının serbest kalmış bir tutamına dokundu. Biliyor musun? Eğer böyle bir fikirden güceniyorsan bunu göstermek için çok garip bir yol seçiyorsun. Şaşırtmaca ve tüm sinsi sanatlar dedi genç kadın bakışlarını kaçırarak. Sahiden de elimi ayağıma dolaştırmak için mi saçını asıl rengine döndürdün? Benimle oynaman daha kolay olsun diye mi? Hayır dedi kadın, tek sebebi o değil. Demek tek sebebi o değil. Loki onu uzun uzadıya süzerken genellikle son derece sadık ve uysal olan yüz kaslarını tebessüme benzer bir ifadeye sokmak için uğraştı. Biliyor musun, birimizin en ufak bir sözle her şeyi berbat edebilmesi çok zoruma gidiyor. Tanrılar bilir ne zamandan beri ilk defa hoşça vakit geçiriyoruz. Ama ağzımızdan tek bir yanlış sözcük çıksa aynı odada bile değilmişiz gibi oluveriyor. Çoğul konuşursun ama asıl kastettiğin kişi benim değil mi? Yalnızca bu seferlik, dedi Loki. Sabeta, beni dinle. Neyin peşinde olduğumu biliyorsun. Kartlarım apaçık bir şekilde masada ve her zaman da öyle oldu. Sana saplantılı mıyım? Evet, kesinlikle. Bundan üzüntü duyuyor muyum? Hayır. Burada durmuş, niyetimi gün gibi apaçık ortaya koyuyor ve senin o veya bu şekilde kendini ikna etmeni bekliyorum. Ve beklemeye devam edeceğim. Yaşlanıp iki büklüm olana ve kendi adımı söylemekten bile aciz kalana dek bekleyeceğim. Fakat sen söz konusu olduğunda kendime azıcık bile saygı duysaydım, asıl amacımın sana bacaklarını bir kerecik ayırtmak olduğunu düşündüğün için çok fena kırılırdım. Özür dilerim, dedi genç kadın. Biliyorum, bundan fazlasını istediğini biliyorum ve tüm kusurlarına rağmen benden daha çok... Ha şöyle, yani demek istiyorum ki kim bilir, belki seninle sadece bir kere değil, iki defa yatarım. Loki dimdik durdu, göğsünü kabarttı ve dilini çıkardı. İhtiraslarım sınırsızdır kadın, sınırsız. Ah seni gide piç kurusu. Sabet ona yumruk attı fakat bu içten bir tebessümle atılan türde bir yumruktu. Hiç şey, ne kadar zaman geçti? Yani şeyden beri, anlarsın ya, biriyle yat. Cevabı zaten biliyorsun, dedi Loki, hem de tam olarak. Ayrıldığın günü düşün, ondan iki gece öncesine git. İşte o zamandan beri. Yani bir kerecik bile yapmadın mı? Sanırım kulağa çok saçma geliyor değil mi? Ama hayır, denedim. Biraz yardım almayı bile denedim. Loncalı zambaklardaki kızıl saçların birinden. Görünen o ki karşımdaki kızıl benden iki kat akıllı ve üç kat deli edici olmadıkça saç renginin bir önemi kalmıyor. Üç kat akıllı, dedi Sabeta. Yarın kadar da sinir bozucu ve üzgünüm. Üzülme, o kadar da kötü değildi. Loki'nin masada yuvarladığı bir soğan zeytinyağı şişesine çarpıp sekti. Gittiğim kız bir dosttu ve hem zincire hem de bana yakındı. Sorunumun ne olduğunu ve zorlamanın işe yaramayacağını biliyordu. O gün giriş ücretine değen bir masaj yaptırdım. Sanırım sana söylemem gerek. Son birkaç yıl benim için aynı geçmedi, çeşitli sebeplerden ötürü. Anlıyorum. Loki'nin içi düğümlenir gibi olduysa da bu hissi bastırmaya çabaladı. Yalan söylemeyeceğim. Sana karşı hislerimde çok bencilim. Seni başka birinin kollarında hayal etmek istemiyorum ama yanında değildim. Sen yetişkin bir kadınsın ve bana bir borcun yoktu. Kızmamı mı bekliyordun? Evet. Eskiden olsa kızabilirdim. Belki de büyümenin tek gerçek avantajı kafanı kendi kıçından biraz daha fazla çıkarabilmektir. Umursamak istemiyorum, anladın mı? Artık buradasın. Şansım yaver giderse daha sonra da burada olmanı umuyorum. Ayrıca fazladan bir iki kaleye sahip genç ve yakışıklı bir Vadra Lord'u tarafından kalbinin çalınma. İlişkilerimden bazıları zevk içindi. Sabeta uzanıp genç adamın kolunu tuttu. Kavrayışı yumuşaklığı da genç adamın ansızın çekip gitmeye karar verebileceğinden korkarmışçasına sıkıydı. Bazıları da birilerinin ceplerini boşaltmak için yahut kasa odalarını, bilirsin işte. Hem de çok iyi bilirim. Loki yarı bilinçsizce elini uzattı ve başka bir soğanla oynamaya başlayarak onu bir topaç gibi döndürdü. Aslına bakarsan senin yüzünden her geçen gün bir bankanın kasa odasını hızla boşaltıyorum. Güzel, çünkü asla kolay elde edilebilecek biri olmadım ve ucuza gelmeyeceğim kesin. Sabeta uzanıp genç adamın diğer kolunu da tuttu. Sabeta, ne yapı? Bir karar veriyorum. Artık o kahrolası soğanla oynamayı bırakıp beni öpersen neler olacağını görecek misin? Yoksa gırtlağına bir bıçak mı dayamalıyım? Gözümü bir gemide açmayacağıma söz verir misin? Beni hayal kırıklığına uğratırsan Lamora, gözünü nerede ve ne zaman açacağını tahmin bile edemezsin. Loki ellerini Sabeta'nın kollarının altına koyup ayaklarını yerden kesti ve onu masaya oturttu. Genç kadın gülerek bacaklarını onun beline sardı ve biraz daha yakınına çekti. Dudakları sıcacıktı. Hala hafif bir zencefil ve portakal tadı taşıyorlardı. Kolları birbirlerinin boynuna dolanmış halde ne kadar öpüştüklerine dair Loki'nin en ufak bir fikri yoktu. Fakat bunu yaparlarken ayakta durduğunu bile tamamen unuttu. "Vay be," dedi Sabeta nihayet gönülsüzce birbirlerinden ayrıldıklarında. Bir parmağını genç adamın dudaklarına dayadı. "Şuna bak, hala ayıksın. Carfein'de öpüşme konusunda skoru eşitledin." "Bak bu gelişmeye kararlı olduğum bir çetele Sabeta." "Sabeta, ne var?" Genç kadın kollarında kas katı kesilmişti. Şaraptan ve kadından birbiri ardına aldığı darbelerle hala başı dönen Loke yavaşça kafasını çevirerek arkasına göz attı. Küçük yuvarlak masanın yanında geniş bir başlığa sahip akik renkli bir cübbe giyen Sabır duruyordu. "Ah hadi ama," diye homurdandı Loke, "şimdi olmaz. Bizi tam da şu anda rahatsız etmekten daha önemli işlerim vardır mutlaka." "Sen hangisisin?" diye sordu Sabeta sakin ve saygılı bir üslupla. "Arşidama Sabır, rakibim hesabına çalışıyorsun." "Sabır," dedi Loke, "eğer gelmenin önemli bir sebebi yoksa madrabaz bekçi adına yemin ederim ki..." "Önemli, hatta hayati, konuşmamızın vakti geldi. Madem ki bu ahmaklıktan caymaya niyetli değilsiniz, ikinizin de bilmeye hakkı olduğu bir şey var."
"İkimizin de mi?" dedi Sabeta. "Neyi bilmeye hakkımız var?"
"Loki'nin gerçekte nereden geldiğini."
Sabır ikiliye yemek masasından uzaklaşmalarını işaret etti.
"Ve Loki'nin gerçekte ne olduğunu."
"Ara, yatak odalarında olup bitenler."
"Saygıdeğer kuzen," diye fısıldadı Loke, "ben..."
"Kulağım sende," dedi Bulidazi.
"Nefes alamıyorum."
"Aaa!" Loke'nin boğazındaki mengene gibi baskı bir nefese ancak yetecek kadar azaldı.
"Sandığın gibi değil," dedi Loke soluğu kesilerek.
"Belki şu ana kadar aptalın tekiydim," diye fısıldadı Bulidazi. "Fakat bu role devam etmek gibi bir hevesim yok."
"Gennaro..."
Sabeta balkon kapısında duruyordu ve ses tonu gözü dönmüş bir atı bile durdurmak için yeterliydi. Bulidazi elinde olmadan bıçağını indirdi.
"Verena, ben üzgünüm ama davranışınız..."
"Açıklama gerektiren asıl davranış seninki kuzen."
"Az önce sizi dinliyordum ve..."
"Yani bir hırsız gibi sinsilik ediyordun."
"Birbirinize olan aşkınızı ilan ettiniz, tartıştığınızı duydum."
Bulidazi genç kıza duyduğu ilgiyi henüz doğrudan onunla paylaşmamış olduğunu çok geç fark eder gibi gözüktü. Yılgı, boş bir tuvale saçılan boya gibi yüzünü kapladı ve Sabeta bu fırsatı atlamadı.
"Oyunculuk egzersizi yapıyorduk, seni hüdük. Her şey bir doğaçlamaydı. Hem olmasaydı bile bu seni neden ilgilendirsin?"
"Bir doğaçlama mı?"
"Lucasa'dan doğaçlama bir sahnede bana eşlik etmesini istedim."
Genç kız dediğim dedik bir edayla Bulidazi'nin kolunu Loke'nin boğazından itti.
"Ve sen o sahneyi böldün. Sıradan vatandaşlar gibi giyinmiş olabiliriz Baron Bulidazi. Fakat sen kaba davranmakla bizi geçtin."
"Ama..." Genç kızın taktiğinin kurnazlığına hayran kalmamak Loke'nin elinde değildi. Fakat Sabeta biraz fazla ileri gidiyor olabilirdi. Bulidazi'nin kontrol altında tutulması lazımdı. Hayallerinin yıkılması değil. Loke'nin savunucu rolü üstlenmesinin vakti gelmiş de ağrıyan boğazını ovuşturdu.
"Kuzen Verena," dedi öksürerek, "Gennaro'ya kendi nişanımdan bahsetmiştim. O nedenle egzersizimize kulak misafiri olduğunda düzenbazlıktan şüphelenmek için geçerli bir sebebi vardı."
"Sana el sürmeye hakkı yoktu."
"Kuzen, mantıklı davran. Bu konuyu yola çıkmadan önce de konuşmuştuk. Kimliğimizi gizlemenin gerçek makamımızdan gelen bazı ayrıcalıklardan feragat etmeyi gerektireceğini biliyorduk."
"Evet ama..."
"Ayrıca başka bir görgü tanığı da yok. O yüzden herhangi bir tazminat ihtiyacı duymuyorum."
Loke bunu söylerken mümkün olduğunca sakin ve kendinden emin konuşmaya çalıştı. Yine de Bulidazi'nin kendisiyle yapacağı bir düello ihtimalini bir kabız vakasından daha tehlikeli bulmayacağından emin sayılırdı. Öte yandan Verena'yı yabancılaştırma fikri.
"Görünüşe bakılırsa bir hata yaptım."
Bulidazi bıçağını kılına soktu. Az önceki buz gibi öfke de aynı hızla kayboldu.
"Verena, bu yanlış anlaşılma için özür dilerim. Lütfen söyle bana, hakkımdaki olumlu kanaatini nasıl geri kazanabilirim?"
Loke, genç adamın özrünü tek bir kişiye yöneltmesi ve büyük bir hızla uysal, yaltaklanıcı bir tavır takılması karşısında gözlerini kırpıştırdı.
Daha önce Bully Dazi'yi içten ve açık sözlü, hatta biraz saf biri olarak değerlendirmişti. Fakat Esparalı Asilzade'nin Sabeta'yı elde etme planlarında soylu Lucaza'ya bir maşa rolü biçtiği belliydi. Hem bu durum hem de şiddete başvurmadaki rahatlığı tehlikeli derinlikleri işaret etmekteydi. Evvela dedi Sabeta, münasebetsizce gölgelerde sürtmeyi bırakabilirsin. Sen Esparan'ın bir lordu ve bu kumpanyanın hamisisin. Seni taşıdığın kana yakışır şekilde açıkça gidip gelirken görmeyi yeğlerim.
Elbette.
Ve sahiden bir işe yaramak istiyorsan bize daha uygun bir prova alanı temin edebilirsin. Bayan Gloriano'nun han avlusundan bıkmaya başlıyorum.
Nereyi tercih?
Eski İnci adında bir tiyatro salonunu kullanabileceğimi söylendi.
Ah, doğal olarak. İşin o kısmı kontesin merasimci başına biraz bahşiş vermekten.
Öyleyse o bahşişin icabına bak Baron Bully Dazi, dedi Sabeta, duruşunu ve ses tonunu ustaca yumuşatarak. Bu senin gibi birinin muhakkak kolayca altından kalkabileceği bir meseledir. Hem gerçek sahnemizde bir an önce pratik yapmak kumpanya içinde büyük bir kolaylık olur. Bunu halledersen sana tekrar Gennaro demekten memnuniyet duyarım.
Öyleyse hallolmuş bil.
Bully Dazi centilmence bir aşırı resmiyetle ona selam verdi. Lokye'nin omzunu üstün körü sıvazladı ve aceleyle oradan ayrıldı. Ayak sesleri koridordan aşağı uzaklaşıp gitti ve hanın ikinci kat kapısı çarparak kapandı.
Ucuz atlattık diye fısıldadı Lokye.
Habibiz soylu kuzenlerine karşı sahiplik duyguları beslemeye başlıyor, dedi Sabeta. Tahmin ettiğimden daha kurnaz çıktı.
Boynum seninle aynı fikirde.
Bully Dazi tehdidinin geçici bir süreliğine bastırılmasının ardından Lokye'nin düşünceleri baronun müdahalesinden önceki konuşmaya geri döndü.
Ve bak aramızda.
Hiçbir şey yok diye tısladı Sabeta. Anlaşılan öyle konuşmakla ve daha en başından öyle şeyler hissetmekle hata yapmışım.
Bu dediğin saçmalığın daniskası.
Genç kızın sözlerinin yeni sızısı karşısında boğazındaki ağrıyı belli belirsiz hisseden Lokye, onu kolundan tutup tekrar balkona çekerek kendini hayrete düşürdü.
Bir pot kırdım, o potun ne olduğunu bilmiyorum ama bana bir açıklama borçlusun. Az önce birbirimize ettiğimiz o sözlerden sonra sırf dellendin diye beni def etmene izin vermeyeceğim.
Dellendiğin filan yok.
Böyle davrandığında Sansaraları kahrolasıca diplomatlara benzetiyorsun.
Bu konunun kapanmasına izin vereceğime, Bully Dazi'nin peşinden koşup onunla kavgaya tutuşurum daha iyi. Seni ne kızdırdı? Bu kadar cahil olamazsın. Jerem'de kızıl saçlı kızlar için ne kadar para ödediklerini biliyor musun? Ya Bakireysek bize ne yaptıklarını? Hırsızbaşı biliyordu ve bu o kadar kötü bir şey ki vicdanı el vermedi, anlıyor musun? O gul yabani işin ucunda para olsa ölü bir fareyi bile diliyle düzmekten çekinmez. Ama kızıl saçlıları satmak ona bile fazla geldi. Saçlarımı boyamamı ve sarmamı bana o öğretti.
O tür şeyler duymuştum ama seni asla, asla...
İlk başta keserler, dedi Sabeta. Bir kızın cinsel organını kesip biçerler. Hani şu şeker veya küçük tepe dedikleri şeyi. Yeterince uzun bir zamandır Kalo ve Galdo ile beraber takılıyorsun. Bahsettiğim şey için bir düzine isim duymuş olmalısın. Sonra yaradan kanlar fışkırırken çürümüş bir çükten, iltihaplı yaralardan veya mucizevi bir şekilde iyileşmesini istediği her ne varsa ondan muzdarip yaşlı puştu içeri alırlar ki derdine deva bulsun. Kan saçlı kızın kanı derler buna.
Sabeta.
Ve sonra mucizenin çoğu tükenmesine rağmen o kanlı delikte işini görmek isteyen sonraki 100 adamı buyur ederler. Çünkü bunu yapmak hala iyi şans getirir. Hatta kız nihayet öldüğünde üstündeki sensen şansın bilhassa iyi demektir.
Tanrılar aşkına.
Evet, var olan en derin cehennemde 10.000 yıl tuzlanmış bok içesiceler.
Sabeta balkonun arka duvarına yaslanıp gözünü boş şarap kadehlerine ve senaryolara dikti.
Kahretsin, sahiden de delleniyorum.
Geçerli bir sebebim var da ondan.
Sabeta kendinden tiksinircesine sert bir kahkaha attı. Seni ilk kez gördüğümde tüm bunları nasıl bilebilirdim ki, dedi Loki.
Saçlarını ilk kez gördüğüm o kısacık anı daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Ama düşündüğüm tek şey o değil. Tabii bu seni gerçekten de böylesine rahatsız ediyorsa...
Saçların beni rahatsız etmiyor diye çıkıştı Sabeta. Beni asıl şu saçma sapan hurafeden dolayı zincire vurabilecek o ahmak puştlar rahatsız ediyor. Gölgeler tepesine ayak bastığım günden itibaren buna her gün dikkat etmem gerekti, her gün. Aynada saçlarıma bakarak, onlara simya maddeleri bulayarak boşa harcadığım onca saat. Günün birinde bunun bir öneminin kalmayacağı kadar büyümüş olacağım. Ama o gün yeterince hızlı gelmeyecek.
Peki ya gölgeler tepesinden önce?
Tepeden önceki hiçbir şeyin önemi yok diye cevap verdi Sabeta usulca. Korunuyordum. O zamanlar da yetimdim. Konuyu burada kapat.
Nasıl istersen.
Loki yavaşça ve çekinerek genç kızın yanındaki duvara yaslandı. Üzerlerindeki morluk, rengi gökyüzü yıldızlar tarafından daha yeni yeni delinmeye başlıyor ve akşamın silik, tanıdık fısıltıları, böceklerin vızıltısı, at arabalarının takırtısı, yemek yiyip gülüşenlerin ve tartışanların şamatası etrafı sarıyordu.
''Üzgünüm Loki'' dedi genç kız birkaç dakikanın ardından. ''Sana bu kadar kızmam aptalca ve haksızcaydı. Sana hakaret ettim.''
''Hiç de bile.'' Loki bir elini kızın koluna koydu ve Sabeta irkilip geri çekilme huyunu devreye sokmayınca cesaret buldu.
''Bunları anlatmana sevindim. Senin sorunların bizim sorunlarımız ve senin kaygıların bizim kaygılarımız olmalı. Aklından geçenleri açıklamaya ne kadar nadiren zahmet ettiğinin farkında mısın?''
''Bak bu düpedüz,
doğrunun ta kendisi. Tanrıların cezası atalara bile esrarengizlik dersleri verebilirsin.'' Aslına bakarsan böylesine anlaşılır konuşmaya başlaman biraz korkutucu.
Aklın sıra bana iltifat mı ediyorsun?
Belki ikimize birden ediyorumdur cevabını verdi Loki. Genç kızın ruh halinin hava durumu gibi sıklıkla değişiklik göstermesi, kısa ömürlü samimiyet dönemlerini içe kapanma ve öfke nöbetlerinin izlemesi, hayatının her yönünü böyle bir isabetlilik ve öngörüyle kontrol etme dürtüsü.
Loki'yi yıllarca şaşkına çeviren davranışlar ansızın bir bağlama kavuşmuştu. Saçlarının rengi umurumda bile değil, yeter ki sen altlarında bir yerde ol.
Yani mantıksız davrandığım için beni affediyor musun?
Sen de aynı şey için beni affetmedin mi?
Bu gidişle kendimizi yeniden mutlu bir anlayışın ciddi tehlikesi içinde bulacağız dedi Sabeta.
Tebessümünün gözlerine yansıyış şekli Loki'nin kalp atışlarını hızlandırdı. Sanki bir anda kimin hiç belli etmeden dudaklarını diğerininkilere yaklaştırdığını görmek için mücadeleye tutuşmuşlardı. Ve
53. ayrımın sonu. Sayfa 500.